Fikir turunun 14 Mart 2024 tarihli Adalet, mutlak anlamda iyi olan tek erdem başlıklı makalesini sunuyoruz. Yazan Profesör Doktor Erol Göka. Seslendiren Velican Demirel. Herkes adaletten bahsediyor ama onu tam olarak bilmenin ve adaletli olanı tanımlamanın güçlüğünü de kabul etmek gerek. Okuyucumuz hatırlayacaktır. Gazze'de katliamlar başladığında yazdığımız ilk yazıda Yahudi kökenli ünlü kamu hukukçusu Hans Kelsen'in sanki 100 yıl önceden Gazze soykırımını meşrulaştırmak istercesine adaletin toplumsal bir düzende zorunlu olmayan bir nitelik olduğu, yalnızca ikinci dereceden insani bir erdem olarak ele alınması gerektiği şeklindeki kanaatinden bahsetmiştik. Kelsen'e göre adalet, insanlığın bir türlü gerçekleşmeyecek hülyası olarak kalacak. Asla mutlak olarak tanımlanamayacaktı. Onun ileri sürdüğü kanıtlardan birisi de, en yüksek değer olarak bireyin yaşam hakkı ile ulusun çıkarları, savaşta öldürme hakkı ve ölüm cezası arasındaki çelişkinin asla giderilemeyeceğiydi. Bizse Kelsen'in insanı ideallerinden uzaklaştıran ve zulmü bir şekilde meşrulaştıran bu bakışına şiddetle karşıyız. Eğer adalet yoksa insanlığın yeryüzünde yaşıyor olmasının bir değeri kalmaz, diyen Kant'la aynı fikirdeyiz. O nedenle söz konusu yazımızı, belki Kelsen'in dediği gibi adalet tam gerçekleşmeyen bir insanlık hülyasıdır. Ama adalet talebi ve arayışı hiç bitmeyecektir. Nasıl hep hakikati, iyiliği, güzelliği arıyorsak, adaleti de arayacak ve hakim kılmaya çalışacağız. Zira insanız, insan, diyerek bitirmiştik. Oradan devam etmek istiyoruz. Adalet neyi gerektirir? Bugün liberal demokratik sistemlerde adalet dediğimizde, öncelikle hukuka uygunluğunu kastediyoruz. Adil insan olmak, kendini yasaların ve başkalarının meşru haklarının üstüne koymayı reddedebilecek bir olgunluk düzeyi gerektiriyor. Adalet ayrıca hep eşitlikle birlikte anılıyor. Eşitlikten farklılıkların aynılaştırılması, vakanın özgünlüğünün ortadan kaldırılması değil, hukuk karşısında ve haklarda eşit olmak anlaşılıyor. Adalet kavramı hukukla sınırlı değil, siyasetin de felsefesinde ve pratiğinde olmazsa olmaz nitelikte bir yer tutuyor. Siyasette adalet, adil yönetim, adil yönetici kavramları başlı başına bir tartışma konusu. Adalet toplum hayatı için de çok önemli. Hak, hukuk ve adalet mefhumları olmadan insan ilişkisi ve toplum hayatı söz konusu olamaz. Öyle ki adaletin her toplulukta şu veya bu ölçüde bulunduğunu, aksi takdirde kolektif hiçbir işlevin yerine getirilemeyeceğini söylüyor bazı düşünürler. Haksız değiller. Her değer adaleti gerektirir. Her toplum onu talep eder. Adalet olmadan meşruiyet de gayrimeşruiyet de olmaz. Kaldı ki adaletin olmadığı yerde hemen zulüm baş gösterir. İlla nihai zulümle payidar olmaksa insan şerefine, haysiyetine aykırı olup mümkün değildir. Hakkaniyeti anlamak. Adalet kavramının ahlaki ve psikolojik boyutları üzerinde durmadan, bir erdem olarak adaletin psikolojimizdeki yerini aydınlatmadan adaleti ve onun zirvesi demek olan hakkaniyeti anlayamayız. Aristoteles'in "Hakkaniyet yasaya göre doğru olan değil, yasal adaletin düzenleyicisidir" sözünün künhüne varamayız. Haklı olan güçlü kılınamadığında güçlü olan haklı kılınır. Çıkarı adalete boyun eğdirmek gerekir. Yoksa adaleti çıkara değil. Sözleri bizim için bir anlam taşımaz. İşin özünü anlamadığımızda, adaleti yasallıkla ve yasalar karşısında eşitlikle sınırladığımızda, yasaların adil olmaması halinde ne olacağını, ne yapılacağını, psikolojimizin nasıl tepki vereceğini konuşmamız mümkün olmaz. Tüm bunlar için ahlakla psikoloji arasındaki yüksek gerilim hattında kafa yormamız gerekiyor. Adaleti yalnızca hukuki ve toplumsal bir gereklilik olarak değil, fakat aynı zamanda psikolojimizde yerleşmiş bir erdem olarak da mutlaka ele almamız gerekiyor. Siyasal olarak doğru, hukuken meşru olan her şey ahlaken de uygun mu? Bir hüküm, bir davranış siyaseten doğru olabilir, hukuken meşru bulunabilir ama pekala ahlaken uygun olmayabilir. İçimizdeki adalet terazisinin tartısından geçer not almayabilir. Siyasi olanın gerçekten doğru, hukuki olanın sahiden meşru olabilmesi için ahlakın da uygunluk onayına ihtiyaç var. Siyaseti ve hukuku kitabına uydurmak kabilinden anlamak, sadece bir tekniğe indirgemek istemiyorsak, kalplerin de mutmain olacağı bir şekilde kavramaya mecburuz. İçimizdeki adalet terazisi ve kalplerin mutmain olması gibi ifadeler modern insana pek yabancı. Ya bu kavramlardan hiç bahsetmeyeceğiz ya da modernliğe bir eleştiri yönelteceğiz. Benim tercihim elbette ikincisi. Haz ve hız. Modernliğin insanlığa kattıkları kadar alıp götürdükleri de var. Modernliğin insanlıktan uzaklaştırdıklarını anlatabilmek için son zamanlarda haz ve hız formülü gündeme getiriliyor. Bence de bu iki kavram modernlik eleştirisinde çok önemli. Adalet söz konusu olduğunda elbette hızdan bahsetmeyeceğiz. Çünkü gecikmiş adalet, adalet değildir. Mottosu tartışılmayacak kadar doğru. İlk bakışta ilgisiz gibi görünüyor. Ama adalet bahsinde hazdan yola çıkan eleştiri hem mümkün hem çok mühim. Zira modern zamanlarda saadet, mutluluk, bahtiyar ve mesut insan anlık keyif ve zevk çerçevesinde ele alınıyor. Şimdiye, anı yaşamaya her şeyden çok önem verilince bir felaket silsilesi de başlamış oluyor. Geleneksel dünyanın insanına ve düşünürüne bu saçmalığı asla izah edemezsiniz. Geleneksel dünyada hazza dayalı bir mutluluk anlayışı çok garip karşılanıyor. İnsana uygun olmadığı kabul ediliyordu. İnsana uyan, idealleştirilen ve uğruna mücadele edilen şey, anlık zevk değil, ancak erdemle bağlantılı olabilirdi. Eski Yunan'da ahlaki davranışın nihai amacı nedir sorusuna, genellikle bizatihi ve en yüksek iyi olan mutluluktur diye cevap veriliyor. Bizatihi ve en yüksek iyi olan mutluluğunsa, şimdilerde pek çoklarının karıştırdığı gibi haz ve keyifle bir alakası yok. Mutluluk, erdemlerle alakalı olarak ele alınıyor. Mesela Platon'a göre insanda akıl, öfke ve şehvet olmak üzere üç meleke ve her bir melekeye karşılık gelen bir erdem var. Aklın erdemi bilgi, öfkenin erdemi yiğitlik, şehvetin erdemi ise iffet. Bu üç erdemin mutabakatı ve insicamından meydana gelen bir diğer temel erdem ise adalet. Adalet, diğer erdemler gibi bir erdem değil. Hepsinin ufku adalet ve onların birlikte var olmalarının yasası. Platon, mutluluğun adalete, doğruluğa uygun davranmakla ortaya çıkacağını, mutsuzluğun ölçüsüzlük ve adaletsizlikten kaynaklandığını düşünüyor. Hazlardan, mal, mülk, şöhret ve güç sahipliğinden mutluluğun sadır olması imkansız. Kısacası adalet, mutluluğun yerini tutmaz ama adaletten muaf mutluluk da olmaz. Eski Yunan filozoflarının kutsal metinlerin erdeme dayalı mutluluk anlayışını Farabi, İbn Miskeveh, İbn Sina, İbn Hazm, Ragıp el-İsfahani, İmam Gazali gibi Müslüman düşünürler de sürdürdü. Onlar gerek kendilerinden önceki gerekse aynı çizgiyi devam ettiren sonraki batılılardan farklı bir şekilde gerçek mutluluğun dünyevi değil uhrevi olduğuna, en büyük mutluluğun ahiretteki güzel hayatta bulunduğuna da inandılar. Dört temel erdem ve biz. Genel bağlamı böyle çizdikten sonra şimdi gelin tekrar adalet mevzuna odaklanalım. Demek ki adalet hem temel hem de tek başına tanımlanması çok zor, ancak diğer erdemlerin harmonisiyle birlikte ve onların yanı sıra ortaya çıkan bir erdem. Bu dört temel erdemi, yani bilgiyi, yiğitliği, iffeti ve adaleti insan vicdanının ana koreografları olarak belirlersek, vicdan sayesinde beşer olmaktan insanlığa yükseldiğimizi de hesaba katarsak, öyle veya böyle adalet hissinin varoluşumuzda demirlemiş olduğu sonucuna ulaşabiliriz. Adalet hissi sadece varoluşumuzda demirlemiş olmakla kalmıyor, fakat aynı zamanda tüm davranışlarımıza da ayar veriyor. Erdemler, ahlak felsefesinin içinde mütalaa edilir ama takdir edersiniz ki onları hayata geçirecek olan bizatihi insandır. Erdemli bir insandan bahsettiğimizde artık kişiliğin ve psikolojinin engebeli arazisinde geziniyoruzdur ve düşmemek için her türlü tedbiri alsak yeridir. Hükmümüz ve eylemimiz, ekonomik olarak çıkarımıza, siyaseten oy toplayıcı, hukuken meşru olan bile ahlaken uygun değilse ya da katı bir ahlakçılık diğer alanlarda bütünlüğümüzü koparıyorsa, hemen içimizdeki adalet hissi devreye giriverir. Ki erdemler, iç dünyamızda tam da adalet hissinin üzerinde ikamet ederler. Adaletin timsali olan terazi, esasen iç dünyamızdadır. Kantarın topuzu kaçtığında, mizan bozulduğunda, yani adil olunmadığında içimizdeki adalet terazisinin sismografı kayda geçer. Vicdanımız sızlamaya başlar. Adil olmayan yargılamalardan sonra hepsi bundan ibaret olmamalı dedirten, ilahi adaletin varlığından bizi emin kılan işte vicdanımızın bu kayıtları ve sızısıdır. Bu söylediklerimiz, adalet nedir? Bir şeyi layık olduğu yere koymak. Zulüm nedir? Layık olmadığı yere koymak. Diyen Mevlana sözüne bir açıklık getirebilir. Adilleri adil yapan adalet değildir. Adaleti adiller yapar. Adalet onu savunacak adil kişiler var olduğu sürece değerlidir. İfadeleri artık bizim için daha anlaşılır ve gerçekçi hale gelir. Adaletin en nihayetinde erdemli insan işi olduğunu kavrarız. Ve tabii gerçek adalet için biricik vazifemizin erdemli insanlar yetiştirmek olduğunu da. Merhameti doğru anlamak. Adaletin mutlaka üzerinde durmamız gereken bir özelliği daha var. Diğer erdemlerin ifrat hali onları erdem olmaktan çıkarıyor, dert durumuna dönüştürüyor. Mesela cömertlik iyi ama fazlası zarar ve israf. Minnet iyi ama aşırı bağlılık ve kendinden vazgeçme halini almadığı sürece. Çalışkanlık iyi ama rızık, kendine, ailesine ve topluma karşı sorumluluk mücadelesi olmaktan çıkıp iflah olmaz bir işkolik kılığına bürünmemişse. Yine aynı şekilde merhameti de doğru anlamak gerekiyor. Bize göre merhamet, tüm diğer erdemler gibi adalet içinde temel teşkil ediyor, kökeninde yer alıyor. Merhametli olmadan, haksızlığa uğrayan, zayıf ve mağdur olanın yanında yer almadan adil olmak mümkün değil. Ama uygun biçimde anlaşılmamış, her halükarda aşırı yumuşak olmak sanılmış olan hatalı bir merhamet anlayışı, suçu ve suçluyu aklamak haline dönüşebilir. Oysa adalet farklı. Adalet tüm diğer erdemleri de içerir. O nedenle fazlası da, eksiği de olmaz. Fransız filozof André Comte Sponville'in dediği gibi, mutlak anlamda iyi olan tek erdemdir. Aristoteles'in ifadesiyle de o, erdemlerin en kusursuzudur. Ne akşam yıldızı ne sabah yıldızı böylesine harika bir şeydir. O yüzden hep adalet dememiz, mütemadiyen adalet için mücadele etmemiz gerekiyor. Adaleti insanlığın asla vazgeçmemesi gereken bir ideal olarak yüceltmemiz, adalet için mücadelenin sonu yoktur dememiz, mütemadiyen adalete susamış gibi onu aramamız şarttır. Adalette doğu, batı. Bitirirken şunu da söyleyeyim. Akademide adaletin daha ziyade batıda olduğu ve doğu toplumlarındaysa sadece çok kullanılan boş bir yüceltme olduğuna dair bir görüş var. Batı ve doğuda hukukun işleyişini, toplumdaki adaletsizlikleri batı lehine ele alan, doğuyu yerden yere vuran ciddi bir külliyat bulunuyor. Çoğunlukla da haklılar. Ama meseleyi şimdiye kadar konuştuğumuz çerçevede ideal olan bağlamında ele alırsak bizim de söyleyeceklerimiz olmalı. Özellikle Gazze katliamını meşru gören batılı siyasilere karşı mutlaka söz almalıyız. Kanaatimce bu konudaki sözlerin en kısa ve en güzellerden birini dostum rahmetli Aydın Menderes söyledi. İnsan hakları, hürriyetler, hukuk devleti, demokrasi gibi kavramları tek bir kelimeyle ifade etmek istersek bu adalet olur. Batının adaletiyle İslam'ın etkisi altındaki doğunun adaleti birbirinden çok farklıdır. Adalet, Şark'ta a priori, batıdaysa a posteriori bir kavramdır. Şark'ta adalet, hayatın anlamı, bu ve öbür dünyanın anahtarı, huzurun tek bayrağıdır. Bunun içindir ki adalet, uygulansa da, uygulanmasa da, zihinlerde ve vicdanlarda her zaman var olmuştur. Batıdaysa durum tam tersinedir. Roma, adaleti değil, düzeni esas alır ve acımasızdır. Bütün feodal otoriteler de, kilisenin kendisi de öyledir. Sanayileşmeye geçişte Batı'nın emperyalizmi de acımasızdır. Herkesin adaleti bir kenara bırakıp birbirini ezip hakkını yediği bir düzenin devamı toplumsal kesitler arasında bir güç dengesizliğinin devamına bağlıdır. Batı'da insan hakları, demokrasi, hukuk gibi hepsi adaletle ilintili kavramlar çifte standartlı bir uygulamaya konu olurlar. Adalet, Batılıların kendi aralarında gereklidir. Başka toplumlara ve insanlara tam tersini yaparlar. Halbuki İslam, adaleti bütün insanlar için emretmektedir. Adalet, hem talep etmek hem de uygulamak açısından fıtri bir olaydır. İslam'da fıtratın dinidir. Kendisinin bir yaratıcısı olduğuna inanmayan, bütün insanların bu yaratıcı önünde eşit olduğunu göremeyen insan, adaletten çok zulme meyyal olur. Gücün temerküzü şirke yol açar. İslam bunu istememektedir.